أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu yeryüzünün şımarmışları. Şimdi yeryüzünün ilk insanı Adem Aleyhisselam ve onun eşi Havva validemiz. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman meleklere yeryüzünde bir muhalif varlık yaratıyorum deyince melekler itiraz etmiş. Yeryüzünde fesat çıkaracak ve orada kan dökecek birisini mi var ediyorsun dedikten sonra hemen tamam biz sen ne yaparsan mükemmel yaparsın biz onun için sana boyun eğer asla itiraz etmeyiz demiş oluyorlar. Ondan sonra da Allah-u Teala ben sizin bilmediğinizi bilirim diyerek Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri öğretiyor. Yani meleklerin bilmediğini Adem Aleyhisselam'a öğretilen bilgilerden öğreniyor. Yani neyi bilmediğini oradan öğreniyoruz. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretiyor. Bakın yerin değil göklerin. Yedinci kat semadan artık yerin en derinliklerine kadar bütün bilgileri öğretiyor. Ondan sonra meleklere diyor hadi bakalım bunların isimlerini, özelliklerini bana söyleyin. Onlar da diyorlar ya Rabbi bizim herhangi bir şeyimiz yok. Senin bildirdiğinden başka bir bilgimiz yok diyorlar. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam, Adem bunların özelliklerini anlat diyor. İsimlerini, özelliklerini anlat diyor. Adem Aleyhisselam gökyüzünün ve yerin tüm o bilgilerini ayrıntılı bir şekilde anlattıktan sonra Allah-u Teala diyor ki ben size demedim mi? Ben göklerde ve yerdeki bütün gizli bilgileri bilirim. Sizin neyi gizlediğinizde ya açık vurduğunuzda, aşağı çıkardığınızda bilirim derken o muhatap melekler. Melekler işte bizim ya Rabbi işte senin bize öğrettiğinden başka bilgim yok, bilgimiz yok derken tabi Adem Aleyhisselam da kıskandıklarını orada şey yapmış oluyor, gizledikleri. Melekler de imtihana tabi varlıklar olduğu için Allah-u Teala Adem'e secde etmelerini yani karşısında şöyle saygıyla eğilmelerini emrediyor. Secde etmek anlı yere koymak değil. Secde etmek eğilmektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ağaçların, işte gölgelerin, güneşin, ayın secdesinden bahsedilir. Oradaki hep açı farklılıklarını anlatmış olur. Şimdi tabii hepsi Adem Aleyhisselam'ın karşısında saygıyla eğiliyor. İblis hariç, iblis hazmedemiyor. Ve o yoldan çıkıyor. Şimdi Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a o Adem Aleyhisselam'ı bir bahçede yerleştiriyor ki bütün ihtiyaçları var. Yeryüzünde insanların yerleştiği ilk yer Mekke olduğu için yani Mekke'den Arafat'a kadar olan bölgeler olduğu için ilgili ayetleri okuduğumuz zaman Adem Aleyhisselam'ın Arafat'taki o geniş alanda yerleştirildiğini ve orada bütün her şeyin olduğunu ayetten öğrenmiş oluyoruz. Orada Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a diyor ki ve Havva validemizsin, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin, istediğiniz her şeyden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. O zaman yanlış yapmış olanlardan olursunuz diyor. Bir de uyarı yapıyor Adem Aleyhisselam'a. Onu da Taha suresinden öğreniyoruz. Orada diyor ki Allah-u Teala Taha suresinin 117. ayetinde diyor ki yani Adem'e şunu söyledik. Bak Adem, şu iblis senin ve eşinin düşmanıdır. Dünyada iki kişi sadece. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın, sıkıntıya girersin. Burada ne acıkırsın, ne çıplak kalırsın. Burada da susuz da kalmasın, güneş ışığında da kalmasın. İstediğin her şey var. Şimdi bakın, Allah bütün bilgileri öğretmiş Adem Aleyhisselam'a. Bütün meleklerin karşısına saygıyla eğildiğini görmüş. Ve öyle bir yere yerleştiriyor ki bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ne durumda bu? Allah-u Teala'nın Alak suresinin 6. ayetinde şey yaptığı, bize bildirdiği noktaya gelmiş oluyor. O nokta şu: Allah-u Teala orada diyor ki kella, çok çok dikkat edin. İnnel insane le yatka. İnsanoğlu kesinlikle taşkınlık eder. En ra'ahustane, kendisini müstani, ihtiyaçsız gördüğü, benim hiçbir şeye ihtiyacım kalmadı. Kesinlikle taşkınlık eder. Çok dikkatli olun diyor. Şimdi buradan şey yapalım, düşünelim hep birlikte. Şimdi Adem Aleyhisselam göklerin yerin bütün bilgilerini öğrenmiş. Karşısında bir tek melekler var. Bilgi bakımından ondan daha üstün durumda olan birisi var mı? Bir kimsenin bilgisine ihtiyacı var mı Adem Aleyhisselam'ın? Hiç kimsenin bilgisine ihtiyacı yok. Çok gayet güzel. Ve o bilgiden dolayı karşısında eğildiklerini görmüş. Peki bir bahçeye yerleştiriliyor Havva validemizle birlikte. Odada da bütün ihtiyaçlar var. Hiçbir şey yok. Ama bir tek yasak koymuş Allah, imtihan edildiği için. Şu ağaca yaklaşmayın. O kadar. Arkasından da uyarı yapıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam burada kendisini kendine yeterli görmüyor mu? Tamamen görüyor yani. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Bakın, o bilgileri öğreten, o bahçeyi ona veren Allah, ona uyarıda bulunuyor. Ona secde etmeyen iblisle ilgili olarak. Bak, bu senin ve eşin düşmanıdır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Bunu istediğiniz her şey var. Çıkarsan sıkıntıya girersin diyor. Peki Adem Aleyhisselam kimi dinliyor? İlk imtihanı kaybediyor mu, kazanıyor mu? İblis geliyor diyor ki, işte şey var ya, hel ellullukum ala şeceretil huldi ve mülkin la yebla diyor. Oh. Şimdi böyle bir de fısıldıyor. Bak bak. Ölümsüzlük ağacı. Doymuyor çünkü insanda acayip bir doyumsuzluk var. Ölümsüzlük. Oh. Yok olmayacak saltanat. Vay be. Hemen ona odaklanıyor. Allah'ın uyarılarını unutuyor. Ya iblisi dinleme dedi, dinliyor. Şu ağaçtan yeme dedi, yiyor. Yiyince ne oluyor? İmtihanı kaybediyor. Yani en tepe noktaya çıktığı zaman küt diye düşüyor. Ve oradan artık Allah-u Teala tarafından uzaklaştırılıyor. Şimdi o zaman ben şimdi burada iki hocamıza da sorayım. Evet, Ayşe Zeynep Arslanoğlu'na da, Fatih Orum'a da soruyorum. Allah-u Teala'nın Alak suresinde belirttiği, insan kendisini kendine yeterli görürse kesinlikle taşkınlık eder diyor. Şimdi bu konuda ne diyorsunuz? Sizin ikinizin de hazırlıkları var. Mesela bu soruya ne cevap verirsiniz? İlk taşkınlık eden kim yeryüzünde?
İlk taşkınlık eden burada tabii ki gördüğümüz kadarıyla Adem Aleyhisselam
Ya,
ve eşi oluyorlar.
ve bunlar ilk insanlar değil mi?
Evet, ilk insanlar. İlk insanlar ama ne için ilk taşkınlığı yapıyorlar? Neyle baştan çıkartılıyorlar diyelim tabiri caizse? İşte demin okuduğunuz ayetin bir benzeri Araf suresinde de var 20-21. ayetlerde. Şeytan ikisine de bedenlerindeki örtülü yerleri göstermek için onlara fısıldayıp şöyle dedi: Rabbiniz bu ağacı size sırf ikiniz de hükümdar ya da ölümsüzlerden olursunuz diye yasakladı. Ben sadece sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diyerek ikisine de yemin etti.
Önce kendini de iyilerden. Ben sadece iyiliğinizi, benim hiçbir isteğim yok ha.
Sırf sizin ölümsüzlüğünüz ve sizin muhteşem hükümdarlar olmanız için bunu söylüyorum. Yani sonuçta yeryüzünün zaten ilk insanı, her şeyin hakkında bilgisi sahip olan, ondan sonra ve oradaki her şeyi, o yerleştiği bahçede her şeyden faydalanabilecek oranın en zengini diye tabir edebileceğimiz insanı.
Ya dünyanın en zengini, değil
Evet,
mi?
dünyanın en zengini.
Başka hiçbir şey yok.
Ama
Ve de
hükümdar,
çalışmadan zengin olmuş.
evet, hükümdarlık ya da ölümsüzlük vaatleriyle kandırılabiliyor.
Evet, yani ne yapıyor? Neye odaklanıyor? Ölümsüzlük ve
Hükümdarlık.
Hüküm.
Yani sınırsız
Kim
bir yetki, yetkili olmak, herkese sözünün geçmesi ve ölümsüzlük.
Peki o zaman bununla ilgili ayetler vardı. İsterseniz dinleyelim onları.
Aslında ben buradan günümüzün gündem olan bir mevzusuyla ilişki kurmak istiyorum. Yani biz ilk insanın zaafının ölümsüzlük ve yetki, hükümdarlık olduğunu, işte sözünün geçmek arzusu olduğunu söyledik. Bildiğiniz gibi yakın zamanda işte çok çirkin işlerin işlendiği bir ada ve orada oraya davet edilen, oraya giden, bu çirkinliğe maalesef katılan pek çok insan ortaya çıktı ya da bunların isimleri zikrediliyor vesaire. Ondan sonra bu insanların amacı ne? Günümüzde değişen ne olmuş diye baktığımız zaman aslında onlar da işte orada yapılan bazı maalesef işte çocuk katli vesaire bu gibi şeyler, bunların bir şekilde söylendiği kadarıyla, yani açık olan bir şey henüz olmamasına rağmen söylendiği kadarıyla genç kanlar ve genç plazmalar, genç hücreler vesaire sayesinde ömrü uzatmak, gençleşmek mümkün. Hatta yani bazı haberlerde, BBC'de okudum ben bunu, BBC'nin haber sitesinde işte bazı şeyler söylüyorlar ki tıpçılar vesaire işte bu yolla, yani gençlerin kanını, plazmasını vesairesini kullanarak neredeyse ölümsüzlük dahi mümkün gibi. Yani amaç hala ilk insanın yaratılışından bu yana hala ölümsüzlük. Ve bunun için çirkin işler işleniyor. Hala Allah'ın emirlerine karşı geliniyor. Hala bunun için fesat çıkarılıyor. Ve bir de saltanat. Yani zaten bu işlere karışanların da ne kadar zengin insanlar olduğu, daha da fazla zenginleşmeye devam ettikleri bu işler vasıtasıyla ve yeryüzünde pek çok alanda, pek çok yerde bir saltanat kurdukları, pek çok makamı tutmuş oldukları ortaya çıkıyor.
Peki ben burada sana bir soru sorayım. Yani Fatih Hoca da şey yapabilir. Şimdi burada bu insanların bir saltanat duyguları var. Bir de ölümsüzlük duyguları var. Peki bunu organize ederek insanların bu özelliklerini istismar edip ona göre bir yapı oluşturan kişileri iblisle ben şey yapabilir misiniz?
Tabii ki. Zaten onlar da insan şeytanları olmuş olmuyor mu?
Tabii, ha tamam insan zaten hem insan hem cin şeytanı oluyor. Tabii ki cin şeytanları gelip de bunlarla bu tür şeyleri yapması biraz zordur da işte Allah-u Teala Nas suresinde bunların cinlerden de insanlardan da olduğunu söylüyor. Yani cin şeytanı olan iblis Adem Aleyhisselam'ın bir ölümsüzlük duygusunu istismar ediyor değil mi? Bir de saltanat duygusunu, güç ve kuvvet duygusunu. Şimdi bu senin bahsettiğin olayda da bunu organize edenler iblisin tam bir şeyi, prototipi değil mi?
Aynen.
Yani aynı şekilde yapmıyorlar
Aynı
yani
şekilde.
insanlara.
Yani hiç demek ki şaşmamak lazım. Çünkü hani sürekli biz burada dile getiriyoruz ya, Haç suresinin 52. ayetinde Rabbimiz hiçbir nebi ve hiçbir resul yok ki iyi bir işe niyetlenecek, iyi bir iş için bir şeyler yapacak. Şeytan da orada olmayacak. Yani
Ha, bak.
Allah'ın nebisine ve resulüne musallat olan insan şeytanları ya da cin şeytanları diğer insanlara musallat olmamasına imkan var mı?
O zaman senin bu tabi okuduğun ayetten ve bu söylediklerinden şu anlaşılıyor. Allah'ın bütün nebileri bile bundan muaf değilse, öğretmeni Allah olan Adem Aleyhisselam da bundan muaf değilse, hepimiz için aynı şey söz konusu. Şimdi birilerini tenkit etmek kolay. Elbette edeceğiz, elbette anlatacağız. Bunda bir yanlış tarafı yok. Ama olayı önce bir kendimiz açısından da düşünmemiz lazım. Yani kendimize hakim olabilir miyiz acaba bu kadar imkanları elde edilirse? Ben şimdi şeyi hiç unutamıyorum yani Ömer radıyallahu anh'ın bir sözünü. Diyor ki fakirliğe sabrettik ama zenginliğe sabredemedik. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan sonra birbirlerini öldürmeye kalktılar. Evet, dinleyelim. Devam isterseniz.
Bunun karşılığında da aklıma gelen bir şey var. Şu anda şimdi genellikle Kur'an-ı Kerim okuyanlar aslında cennet tasvirlerini okudukları zaman işte cennet içinde bahçeler var, efendim sular akıyor, yiyecek, içecek, meyveler falan. E tamam da bu kadar mı yani? Diyorlar. Hani bunu küçümseyen insanlar var okuduğunuz zaman. E işte istediğimi yiyeceğim, içeceğim falan. E zaten bir insanın bu kadar dünyadaki çabası ne için? Yani hayatını sürdürebilmek için zaten bunlara ihtiyacı var. Allah bunların hepsini veriyor. Ama ek olarak cennette Allahü Teala'nın vaat ettiği ama insanların çoğunlukla bu detayı gözlerinden kaçırdıkları bir şey var ki o da işte o ilk günahın bile uğruna işlendiği şey ölümsüzlük. Allahü Teala insanların cennette ölümsüz olarak yaşayacaklarını, ölümsüz olarak kalacaklarını söylüyorlar. Yani aslında insanın dünyadaki en büyük arzusu, isteği, hatta hırsı diyeceğimiz şey cennette ona sunulmuş olacak. O yüzden hani cennet basit bir yer değil ve her insan ne kadar yaşarsa yaşasın eninde sonunda ölecek ve ölümsüzlük ancak cennette mümkün. O yüzden hani ölümsüzlüğü elde etmek için dünyada işte formüller geliştirmeye, bir şeyler yiyip içmeye, bu kadar vahşet sergilemeye gerek yok. İyi insan olmak
O
yeter.
zaman şimdi mesela senin söylediğini tam dediğin tam doğru ama izleyicilerimiz ilgili ayetler arası ilişki kurmaları açısından iyi olur. Mesela şeyde iblis ne diyor? Heledüllüküm alâ şeceretil huld. Huld kelimesini kullanıyor.
Evet.
Huld. Cennete gidenler için de halidin diyor. Aynı kökten. Dolayısıyla yani cennette ulaşacağımız hedeflere bu dünyadan dünyadayken ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman da bizi imtihan eden Allahü Teala'nın imtihanını da hafife almış oluyoruz.
Evet.
Yani kendi kafamıza göre bir yani dünyayı kendi kafamıza göre cennet haline getirmeye çalışıyor ve Allah'ı devre dışı bırakmış oluyoruz. Bir
Yani
de sen insanların özellikleriyle
evet
ilgili
yani
ayetleri
Zeynep
okuyacaktın.
Hanım aslında çok güzel ilişkilendirdi dersin başından beri okunan ayetleri. Hocam iblisten bahsetti ve iblisin belki ilk günah diyebileceğimiz o Allah'a karşı yapmış olduğu yanlıştan bahsetti ve bunun temelinde ne var, nasıl bir motivasyon var? İblis niçin bu hatayı yaptı? Ona temas edildi. O da işte ölümsüzlük ve işte yok olmayacak bir saltanat. Şimdi esasında hani bu dersi Süleymaniye Vakfı'ndaki dersleri takip eden insanların muhtemelen zaman zaman akıllarına hep şu geliyor. Ya bunlar böyle periyodik aralıklarla Adem ve İblis kıssasını anlatıyorlar. Hangi konu olursa olsun çoğu zaman bu ayetlerle başlıyorlar. Tamam biz anladık bunu ama niçin bunu sürekli gündeme getiriyor? Şimdi esasında bunu gündeme getiren biz değiliz. Biz sadece bunu zikrediyoruz. Bunu defalarca çeşitli surelerde Rabbimiz dile getiriyor. Bütün kainatı yaratan yüce yaratıcı bir olayı defalarca kitabında niçin anlatıyor? Şimdi bakın yaşadığımız her şey yani güneş doğduğunda televizyonu açtığımızda internete girdiğimizde gördüğümüz, okuduğumuz, seyrettiğimiz her şey bizi şaşırtıyor değil mi ya? Yani insanların çoğu aman Allah'ım hep şu kelime var. Ya bir insan bunu nasıl yapar? İşte Kur'an-ı Kerim'i okuyan Adem İblis kıssasını kavrayan insanlar bir insan bunu nasıl yapar cümlesini kurmaz. Niye? Ya Adem Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Adem Aleyhisselam'dan işte öğretmeni Allah olan ilk insandan, donanım bakımından kimseyle kıyas kabul etmeyen bir insandan bahsediyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok, aile geçimi için herhangi bir sıkıntı yok, şu yok, bu yok. Ve ilk imtihanda kaybediyor. Niye? Bakın bugün insanların peşinde koştukları şeylerle Adem Aleyhisselam'ın ilk günahı işlemesinin motivasyonu arasında bir fark var mı? Bugün işte hepimiz okuyoruz değil mi? Bu rezillikleri yapan insanlar dünyanın en zengin insanları. Peki neyin peşinde bu insanlar? Neyin? Hepsi ilahlık peşindedir. Güç bizde olsun. Her şeyi biz yönetelim. Para bizde olsun.
Sağlık sektörü bizde olsun, silah sektörü bizim elimizde olsun. Peki tamam, bunlar başka. Ya ayrıca biz çok uzun yaşayalım. Hatta ölümsüzlük diye bir şey varsa bunu kovalayalım, bunu yapalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Adem İblis kıssasını kavrayan insanların hiçbiri bunlara haber niteliği şey yapıp atfedip bakmaz, okumaz bile. Ne tepkisi şu olma. Evet tamam, zaten insan öyle. İlk insandan itibaren böyledir insan. Bundan sonra da böyle olacaktır. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Rabbimiz bize öyle örnekler veriyor ki, bu örneklerin hepsi aslında belki de ulaşılamayacak çıtalar. Yani Rabbimiz bir nevi diyor ki, bakın bunlar oldu. Bundan sonra olacaklara hiç şaşırmayın. Şimdi Adem kıssası öyle. Peki başka? Yani Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okuyan birisi Kur'an-ı Kerim'den olanlara şaşırabilir mi? Ad kavminden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ad kavmi Nuh ve Aleyhisselam'ın zürriyeti. O olayı yaşamış, bütün onlara şahit olmuş insanlar yağmur kesilince, tufan sona erince tekrar aynı şeyleri yapıyorlar. İsrailoğullarına bakalım. Firavun'un zulmünden kurtuluyorlar. Adamlar için bu hayali bile mümkün olmayan bir şey ama gözleri önünde deniz yarılıyor. Düşmanı ve düşmanının askerleri gözlerinin önünde yok oluyor. Bütün Mısır onların oluyor. Peki ne yapıyorlar? 2 gün sonra Musa'ya diyorlar ki, ya bize put yap. Bu bizi kesmiyor. Bizi kesmiyor dedikleri Allah, yüce yaratıcı. Ve Musa Aleyhisselam'a da, şu beldeye gireceksiniz denildiğinde de ne diyorlar? Sen de Rabbin girin kardeşim. Bunu yapan bir insan, biz nereden öğreniyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim'den. Peki bunları bilen bir insan televizyonu açtığında herhangi bir şeye şaşırır mı? Şaşırabilir mi? Mümkün mü yani? İnsan bu.
Bu senin söylediğin de belki daha iyi anlaşılsın diye şey yapalım. Mesela İsrailoğulları ayetlerde açıkça erkekler öldürülüyor. Kendileri köleleştirilmiş, çok kötü durumda. Allah Musa Aleyhisselam'ı gönderiyor şeylerle, onu oradan al getir diye. Tamam, bütün olay olup bitiyor. Onlar oradan geldikten sonra Firavun ve orduları onun arkasına düşüyor. Firavun ve ordularının suda boğulduğunu gözleriyle görüyorlar. Ondan sonra da söylediğin gibi Allah Mısır'ın bütün hazinelerini İsrailoğullarına veriyor. Bütün araziler, şunlar bunlar, çok zenginleşiyorlar. Peki burada az önce Zeynep Hanım'ın anlattığı o ortam. Yani innel insane le yatgâ arrâhussâne. Şimdi İsrailoğulları burada kendilerini artık en büyük düşmandan da kurtulmuş gördüler. Bir şeyleri var mı? Yani bir şeye ihtiyaçları kaldı mı?
Her şey var.
Altın bol. Hatta altından buzağı yaparak tapıyorlar. Arazi sıkıntısı yok. Her şey onlara kalmış. Bütün şeyler, Allah Allah. Birdenbire ne oldu? Çok zengin oldu. Artık bizim bir şeye ihtiyacımız yok diyen, orada Musa'ya da ihtiyacımız yok demiş olmuyor mu? Gidiyorlar hemen bir kavme rastlıyorlar. Puta tapıyor. Ya Musa, bize de bir put yap da tapalım. Bu ne? İşte bu insan şeyinin taşkınlığın zirvesi diyor.
Musa Aleyhisselam da görev kusuruyla itham ediyorlar. Musa unuttu, bunu yapacaktı diyorlar.
Evet, yani şey yapıyor. Musa Aleyhisselam şeye çıktığı zaman, Allahü Teala tarafından Tur Dağı'na çağrıldığı zaman 30 gün, o erken gidiyor, 40'a çıkarılıyor. O arada o toplumun en alim sayılan kişisi Samiri ne yapıyor? Hemen bir buzağı heykeli yapıyor. O buzağı heykeli kimin tanrısı?
Fakalu haza ilahukum ve ilahu Musa fenisiye diyor.
Ama buzağı kimin ilahıydı?
Mısırlı.
Firavun'un. Bak hemen, hani siz ne oldu? Siz Firavun'dan kurtulmuşsunuz ama şey yapmıyorlar işte. Ve ondan sonra geri döndüğü zaman Samiri, yani Allahü Teala Samiri onlar saptı deyince Musa Aleyhisselam bize şaşırıyor yani. Bak diyor, bu Musa'nın ilahı diyor. Unuttu diyor. Allah Allah. İşte bu şımarıklıkta insan sınır tanımıyor değil
Tanımıyor,
mi?
tanımıyor.
Sınır tanımıyor, evet.
Yine şeyi hatırlayalım mesela, Hucurat suresinde Allah-u Teala diyor ki kul etuallimûne Allâhe bi dînikum, yani dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah'a din öğretmeye kalkan bir insanın hangi yaptığı şey bizi şaşırtabilir? Ya sınıra bakar mısınız? Her şeyi yaratan yüce yaratıcıya Allah akıl verebilecek durumda olduğunu düşünüyor. Bugün de böyle, yani biz onlara şaşırıyoruz da bugün din adına konuşanlar da aynı şeyi yapmıyor mu? Bugün tarihselci dediğimiz adamların yaptığı şey aynı şey değil mi? Allah'a akıl öğretmiyorlar mı? Aslında bunlar bundan binlerce yıl önceki insanlara hitap eden ayetler de bu kitabın bugün için hiçbir anlamı yok. Allah-u Teala mecburen onlara bunları söyledi. Oysa bugün yeni bir kitap gelecek olsaydı böyle olmayacaktı. Dolayısıyla bugün yeni bir kitap gelecek olsaydı Allah nasıl bir kitap indirir diye tahmin edip insanlara onları anlatmamız gerekir diyen insanlar, din adına konuşan insanlar değil mi? Ve bugün herkesin ifşalandığı için şaşırdığı kişilerden bu insanların ne farkı var?
İstersen şöyle yapalım, bakın. Yani mesela söylediğim bana şunları hatırlattı. Mesela işte Müslümanlar zenginleştiler. Muhammed Aleyhisselam zamanında Türkiye'nin dört katından daha büyük bölgeye hakim oldular. Maddi zenginlik çok üst seviyeye çıktı. Peki, şimdi bunlar o iyice zenginleşip güçlendikten sonra mesela ne olur, ne istiyorlar? Gayrimeşru ilişki istiyor, zina istiyorlar. Peki esir kadınlarla nikahsız ilişkiyi helal görmeyen bir tane mezhep var mı ortada? Ama Kur'an-ı Kerim orada nikahsız ilişkiye asla müsaade etmiyor. Nur Suresinin 32. ayetinde onların evlendirilmesini, 33. ayetinde de evleninceye kadar namuslarını korumalarını emrediyor.
Evet.
Peki bir de evli olan adamın ikinci eş olarak almasına da müsaade etmiyor. Peki ne oldu?
Evet.
Zina tümüyle serbest
Evet.
bırakılmış olmadı mı?
Hocam şimdi siz bunu söyleyince ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, aynı şeye temas edeceğim. Hani yine bizi takip edenler şöyle düşünüyor olabilirler zaman zaman. Ya aynı şeyleri anlatıyorsunuz. İşte bu cariyelerden bahsediyorsunuz, küçüklerin evlendirilmesinden bahsediyorsunuz. Ya kardeşim, yani ne yaşıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bugün yaşadığımız şeyler, bunların ne kadar gerçek ve insanın azgınlığının ne kadar geçmişte bugünün örtüştüğünü göstermiyor mu? Yani eskiden insanlar böyle şey olamaz. Siz suizanda bulunuyorsunuz diyorsunuz. Peki bugün yaşanılan şeyler ne? Bu insanların neye ihtiyacı var? Para onlarda, silah sektörü onlarda, ülkeler kuruyorlar, ülkeler yıkıyorlar ve ne yapıyorlar? Yaptıkları şeyler ne? Dilimiz varmıyor değil mi anlatmıyor. Peki biz burada yıllarca küçüklerin evlendirilmesiyle alakalı şeyleri, şunları bunları anlatırken ya kardeşim artık bırakın bunu. Belki tarihte bir iki tane böyle bir şey oldu. Onu da bir ısıtıp peki bakın görün. İşte insan böyle bir şey. İnsan bu. İnsan dersin başında okuduk. Birazcık şey yapmaya başladığı zaman, kendini yeterli görmeye başladığı zaman taşkınlığa hemen başlar. Bunu da ilk yaptığı kişi Allah olur. Kendisini yaratan ve kendisine her şeyi verene karşı yapar. Kendisini yaratan ve kendisine her şeyi verene bunları yapan insanın yaptığı hiçbir şey Müslüman'ı şaşırtmamalı. Bakın ben yine Kur'an-ı Kerim'den bir insanın
Ama istersen burada çok önemli bir şey
evet.
söyledin. Yani onu da şey yapalım. Bugün Epstein meselesi var değil mi?
Evet.
Ve onların yaptıkları da küçük çocukları cinsel istismar değil mi? Şimdi bu, yani Müslümanlar çok güçlendikten sonra ne yapmışlar? Az önce senin dediğin gibi Kur'an-ı Kerim'de bırakın çocuğu reşit olmayan birinin evlenmesi
Mümkün
mümkün
değil.
olmadığı halde işte Nisa suresi 6 ve devam ayetlerde tutmuşlar Talak suresinin bir ayetine çok iki kelimeyi almışlar. O iki kelimeye de yanlış anlam vermiş ve onu çocukların evlendirilmesine delil almışlar. Peki bu kadar mezheplerin Şii, Sünni tamamı ya hiçbiri mi bu ayetleri görmüyor da onun çocukların evlendirilmesini kabul ediyor? Ne evlendirme çocuk? Ya adam işte affedersiniz bugün işte şeylerden bir farkı var mı onun?
Pedofili işte.
Evet.
Aynı değil mi?
Yok.
Ve bunu hocam bunu yaparken bizimkiler bunu Allah'ın kitabına ve Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarıyla örtüştürmeye
Onlar
çalışmışlar.
da
En
şey, en
terbiyesizisi,
terbiyesiz.
en
Yosef'in 6
terbiyesizisi.
yaşında
Evet.
şeyle evlenmiş.
Yani bunu Allah'ın kitabına söyletmeye çalışmışlar. Muhammed Aleyhisselam'ın da böyle yaptığını ortaya koymaya çalışmışlar. Daha beterini yapmışlar. Şimdi mesela ben bir ayet okuyacağım. Bu ayet okuduktan sonra da yine insanın bu günah yelpazesinin ne kadar geniş olduğu ve insanın yaptığı hiçbir şeye şaşmamak gerektiğini ayetten hareketle tekrar hatırlayacağız. Enam suresinin 27. ayeti. Velev tera iz vukifu alennar. Ateşin önünde durduruldukları gün onları bir görseydin. Fekalu, şöyle diyecekler bunlar. Ya leytena nurattu vela mükezzibe biayati rabbina ve nekune minel müminin. Ah keşke dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin ayetleri karşısında bir daha yalana sarılmasak ve biz de müminlerden olsak. Şimdi bunu zihnimizde canlandırmamız lazım. Yani cehenneme gitmiş, ateş karşısında artık işi bitmiş ve orada öyle bir pişmanlık içerisindeler ki yalvarıyorlar. Umutsuzca diyorlar ki keşke bir ihtimal olsa, bir şans verilse, buradan çıkartılsak, dünyaya tekrar geri döndürülsek, Allah'ın ayetlerine sıkı sıkıya sarılsak, onlar karşısında yalan söylemesek, yani tam bir mümin olsak. Şimdi bu imkansız bir şey değil mi? Bunların geriye tekrar dönmesi ve zihin hemen şöyle söyler. Yani bu öyle büyük bir pişmanlık ki gerçekten böyle bir şans verilse ve dünyaya bunlar döndürülse herhalde bunların alnı secdeden kalkmadan bunlar bir ömür tüketirler. Alınlarını se çünkü cehennemi gören, gözüyle gören, hisseden birisi artık yanlış yapar mı? Mümkün mü böyle bir şey? Peki ayet nasıl devam ediyor? Bakın insanın skalası ne kadar geniş. 28. ayet. Bel bedalehum ma kanu yufhune min kabl. Aslında daha önce gizledikleri şey imanları kendileri için ortaya çıkmış oldu. Velev ruttu le'adu lima nuhu anhu ve innehum lekazibun. Ama geriye gönderilseler kesinlikle kendilerine konan yasaklara dönerler. Çünkü onlar kesinlikle yalancıdırlar. İnsan böyle bir şey. Cehenneme gitse, o havayı teneffüs etse, kendisine bir şans verilse ve dünyaya tekrar gönderilse Allah-u Teala diyor ki aynı şeyleri yine yapar. Bunlar yalancıdır. Bunu yapan, bu deneyimden sonra tekrar bu Allah'a karşı bu yanlışı yapan insanın bu dünyada yaptığı hiçbir şey bir Müslümanı şaşırtmamalı. Ama tabii burada şunu da söylemek lazım. Bu risk hepimiz için geçerli yani.
Önemli olan bizim önce bir kendimize bakmamız lazım. Mesela Allahü Teala Nisa suresinde savaşla ilgili ayetlerde şey yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki fekatil fi sebilillah la tükellefu illa nefsin. Sen Allah yolunda savaş, sen sadece kendinden sorumlusun. Dolayısıyla hepimiz de kendimizden sorumluyuz. Doğru. Bunu şey yapmamız lazım. Mesela az önce sen İsrailoğullarıyla ilgili işte Firavundan kurtuldular. Ya dün sizin çocuklarınızı, oğullarınızı öldürüp kızlarını serbest bırakan ve size karşı her türlü pisliği yapan bir adamın pisliğini bu defa siz yapmaya çalıştınız. Ne oldu? İşte Allah kurtardı. Kurtulur kurtulmaz hemen tekrar şey yaptınız. Yani cehennemden çıkarırsa sanki iyi mi yapacak? Öyle değil mi? Yapmayacak yani. Evet. Tamam mı? Son konuda
Benim
tamam.
ustam çok olmuyor.
Sen şey var mı söyleyeceğin?
Hocam bu şımartılmışlarla alakalı ayetleri siz okuyacak mısınız?
Neyle ilgili?
Şımartılmışlardan bahsettiği Allah-u Teala'nın.
Tamam, şımartılmışlarla ilgili ayettir.
Evet. Yani bunlar tabii şımartılmış derken kendileri bir defa zaten azgınlık, taşkınlık etmeye başlamış ve çevresi tarafından da bu şekilde bir yandan beslenen insanlar aynı günümüzde bu olaylarda gördüğümüz gibi bunlardan bahsediyor Allah-u Teala. Hud suresinin 116-119. ayetleri arasını aldım ben buraya. Sizden önceki dönemlerde bilgi birikimi olanlar o yerlerdeki fesattan, bozulmalardan sakındırsalar da olmaz mıydı? Kendilerini kurtardığımız az kimse dışında bunu yapan olmadı. Yanlışa dalanlar kendilerini şımartan şeylerin ardına düştüler ve suçlular haline geldiler, diyor Allah-u Teala. Şimdi öncelikle bilgi birikimi olanlar yani Belki kitaptan bilgisi olanlar var, dünyada iyinin kötünün ne olduğunun farkında olanlar var. Ama etrafta bu azgınlık eden, zalimlik eden, yanlışa dalan insanları bir defa bunlardan sakındırmıyorlar. Bakalım günümüze gelelim, aynı şey söz konusu. Sonra az kimse dışında bunu yapan olmadı ve bu yanlışa dalanlar kendilerini şımartan şeylerin ardına düştüler, suçlular haline geldiler. Şımartan şeyler ne? İşte mal, mülk, belki Allah'ın yasakladığı pek çok işte uyuşturucudur, çirkin fuhuş vesaire. Tamamen suçlu insanlar haline geliyorlar. Ve düzeni sağlayan bir halkı varken senin Rabbin haksızlık edip kentleri helak edecek değildir. Buradan da şunu anlıyoruz ki yani her şeyin insanların ıslah edici oldukları bir yerde Allah-u Teala kimseyi helak etmiyor. Ama şu anda dünyada pek çok yerde artık böyle insanlar kalmadığı için belki de helak da yakındır diye düşünüyoruz bazı yerlerde Allah-u Teala'nın. Sonra İsra suresinde 16-19. Ayetler arasında şöyle günaha dalmış bir kenti helak etmek istediğimizde oranın şımartılmışlarına emirlerimizi ulaştırırız. Bunun üzerine onlar orada yoldan çıkarlar. Artık helakın şartları oluşur, sonra da orayı yerle bir ederiz. Burada o yoldan çıkanlar, yoldan çıkarlar dedikleri fasıklar zaten artık tamamen geri dönmeyen, haddi aşmakta ileri gitmiş olanlar. Nuh'tan önce nicesileri helak ettik. Rabbinin kullarının günahını ayrıntılarıyla bilmesi ve görmesi yeterlidir. Kim sadece bir an önce eline geçecek olanı isterse kişiye gerek gördüğümüz kadarını burada çabucak verir, sonra da onu cehenneme yerilmiş ve kovulmuş olarak atarız. Ve bir de Sebe suresinin 34-36. Ayetleri arasında. Bir kente bir uyarıcı gönderdiğimizde oranın verilen nimetlerle şımartılmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizinle gönderilen mesajları reddediyoruz. Yani aslında bilgi sahibi olmadıklarından değil, var olan o muhteşem düzenleri, zenginlikleri bunlar değişmesin diye oranın önde gelenleri olmaktan işte o üst kademede olmaktan, saltanattan vazgeçmesinler diye Allah'ın mesajlarını reddediyorlar. Bizim malımız da evladımız da daha çok biz azaba uğratılacak değiliz diyorlar. Şimdi gördüğümüz kadarıyla zaten bunlar da şu anda çok zengin oldukları için adamları belki evlatları olmayabilir ama onları destekleyen adamları çok fazla olduğu için başlarına bir felaket gelmeyeceğini, her kötülükten sıyrılabileceklerini düşünüyorlar. Ve yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yine tabii bu işin başını çeken Yahudi kökenli bir insan. Tevrat'a baktığımızda onların da zaten işte ateş bize sayılı birkaç gün dışında dokunmaz dediklerini görüyoruz. Yani biz dünyada istediğimizi yapacağız ve bunların hepsi yanımıza kalacak. Ahirette de olsa olsa
Ahirette kurtulacağız.
birkaç gün yanar
Birkaç gün.
çıkarız gibi
Evet.
düşün.
Evet Zeynep Hanım siz biraz önce şey dediniz ya hani çok zenginler gibisinden. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneği var ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan her şey her iyinin de kötünün de çıtasını Kur'an-ı Kerim koymuş, anlatmış. Kur'an-ı Kerim okuyan bir kişi iyilikte de kötülükte de hiçbir şeye şaşırmaz. Kur'an-ı Kerim'de ni'mel abd diye insanlardan bahsediyor. Allah-u Teala bütün kainatı yaratan yüce yaratıcı kendi eliyle yarattığı bir insan için ni'mel abd diyor. Uç bir şey yani
Manasını
ne
da söylüyor
kadar
da millet Arapça
ne
bilmiyor.
kadar güzel
Ni'mel
bir
abd ne
kul.
demek?
Ne kadar güzel bir kul diyor. Eyüp Aleyhisselam için söylüyor bunu. Süleyman Aleyhisselam için. Yani ne kadar güzel bir kul. Böyle bir takdiri bir insanın Allah'tan alması ya nasıl bir çıtadır? Nasıl aşılabilir bu? Biraz önce söylediğimiz insan yine Kur'an-ı Kerim'de insan Allah'a neler yapıyor? Şimdi siz
Ama bu da
zenginlikten
sen unutma bak Süleyman Aleyhisselam dünyada
evet.
insanların ulaşabileceği en üst
Evet
noktaya
evet maalesef
ulaşmasına
evet.
rağmen sadece şey yapıyor. Allah beni bununla imtihan
Evet
ediyor
evet.
diyor. şey yap, asla
Evet.
asla şımarıklık yapma.
Yapmıyor, yapmıyor.
Asla o da iyilerin örneği yani.
Evet.
En zenginlik bakımından hiç kimsenin o mertebeye ulaşması
Mümkün değil.
mümkün değil.
Şimdi
Teknoloji bakımından da değil. Ta şeyden Yemen'den bir taht göz açıp
doğru.
kapayıncaya kadar Kudüs'e geliyor. Bu şey olacak bir şey değil ki.
Ben dün şeyi size söyledim de işte haberlerde yine vardı, bu birkaç gündür görmüştür herkes. Dünyada kişisel serveti 850 milyar doları aşan tek kişi bugüne kadar ilk kez böyle bir şey oldu diye bir adamın ismini veriyorlar. İşte kişisel serveti 850 milyar dolar olmuş. İnsanlar bu nasıl olabilir diyorlar. Ben bunu size anlattım da siz de dediniz ki ya onun servet dediği şey kağıt parçası. Çünkü servetin, bir insanın ulaşabildiği servetin ne olduğunun örneği yine Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim Karun'dan bahsederken kağıt parçasından filan bahsetmiyor. Künüzden bahsediyor. Hazinelerden bahsediyor. Anahtarlarını şeyler anca taşıyorlar, kervanlar. Ve Kur'an-ı Kerim o kıssayı Kasas suresinde bize anlatırken bir gün öncesinde ya şu adama bak keşke biz de böyle olsak diyen adamların ertesi gün Allah bizi korumuş dediklerini söylüyor.
Karun batınca
Evet,
diyor
evet, evet.
tümüyle, bütün
Evet.
malıyla, mülküyle,
Evet.
şeyle birlikte yerin dibine giriyor.
Dolayısıyla bunların zenginlikleri de, iktidarı da, şu da bu da Kur'an'da verilen örneklerle kıyaslandığında hiçbir müminin şaşıracağı türden şeyler değil aslında.
Tamam, o zaman ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Karun'u Allah yerin dibine batırdı. Yerin dibine batmayacak, yani toprağın içine girip de toprakta kaybolmayacak bir tane zengin tanıyor musun? Ya da kaybolmamış bir tane var mı bugüne kadar? Biz de yarın toprağın içine gireceğiz. Kendimizi ne zannediyoruz? İstersen burada bu son zamanlarda şimdi bu Gazze'de olan olaylarla ilişkili olarak şey yapalım. Allahü Teala'nın mesela bugünkü İsrailoğulları ile ilgili neler söylediğini şey yapalım. Bu İsra suresinin 4. ayetinde Allahü Teala diyor ki, o kitaba, Tevrat'a İsrailoğulları için şu kararımızı koyduk. Yani kendi kitaplarında var. Kesinlikle yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve kesinlikle büyüklendikçe büyükleneceksiniz. Yani büyüklendikçe fesat çıkarıyor. İşte ahlaksızlık, şu bu falan. Büyüklendikçe iki kere büyüklendikçe büyükleneceksiniz. Büyüklendikçe büyüklenme ne olur? İşte bu tuğyan noktasına gelmiş olur yani artık. Son noktaya gelmiş ve fesat çıkarma noktasına geliyor. Fesat çıkaracaksınız. Ondan sonra diyor ki, birincisinin vakti geldiği zaman savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize gönderdik. Onlar da yurtlarınızı didik didik ettiler. Bu gerçekleşmiş bir sözdür diyor. Yani bu olay Kral Yehoyakim zamanında Babil Kralı Nabukadnezar tarafından yapılıyor. Evet. Şimdi onlar tabii yok ediliyorlar. Oraya Babil sürgün oluyor. Tabii şimdi o kısma girmeyelim. Diyor ki sonra sizi tekrar diğerlerine üstün hale getirecek, mallar ve evlatlar verecek ve askeri açıdan en güçlü hale getireceğiz. Şimdi şu anda mesela dünyadaki paraya hakim olan Yahudiler. O paranın da aslında hiçbir değeri yok ama insanlara kabul ettirmişler ve bütün devletler onların avuçları içine girmiş, bütün zenginler onların avuçları içerisine girmiş. Bu gıda sanayine hakim olanlar, sağlık sektörüne hakim olanlar, ilaç sanayine hakim olanlar, yani her şey ellerine geçmiş. O zaman şımarıklıkta üst noktaya gelmişler, değil mi? Gelmişler. Peki askeri açıdan en güçlü değil mi? Bugün bakıyorsunuz Amerika'sı, Avrupa'sı şey yani hiç kimse karşı çıkma cesareti gösteremiyor onlara. Yani çünkü hepsini borçlandırmış, avuçların içerisine almışlar tamam. Peki ondan sonra ne diyor Allahü Teala? İyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz. Ama Allah şeyde bu Alak suresinin 6. ayetinde ne dedi? İnsanoğlu kendisini kimseye muhtaç olmadığı noktada görürse kesinlikle taşkınlık eder. Şimdi şu anda İşte İsrailoğulları böyle o noktadalar. Hiç kimseyi adam yerine koymuyorlar. Çocukları öldürüyorlar, her şey. Ve bugün uluslararası hukuk, insan hakları, iyiliği hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Bunu bütün dünya gördü artık. İşte diyor ki ama yeryüzünde fesat çıkarmanızdan dolayı son tehdidin zamanı gelince. Demek ki işte Allah bir ara hani Adem Aleyhisselam yanlış yaptı. Hadi çık bakın buradan aşağı dedi. Firavun yanlış yaptı. Yerin dibine batırdı. Yani peki gelince ne yapacakmış şimdi? Artık son noktaya geldiler onlar. Geldiler. Diyor ki son tehdit zamanı gelin, sizi üzüntüye boğsunlar. O mescide, Beyt-i Makdis'e ilk girenler gibi girsinler ve hakimiyet kurdukları her şeyle yakıp yıksınlar diye tekrar kullarımızı üzerinize salacağız. Demek ki artık şu anda son noktaya gelmişler vaziyette. Şımarıklıkta da son noktaya gelmişler. Artık bunlar da yıkılacak. Peki bunlar yıkıldı gitti. Arkadan ne olacak? Arkadan gelen oh bunlardan kurtulduk dedikten sonra kendilerini iyi konumda görünce kendileri de aynı noktaya gelirse
İmtihan onlar için yine başlamış olacak.
yani hepimiz için her zaman için imtihan var.
Evet.
Ben şu falan yerde falan noktada çok iyiyim dediğin zaman işte Süleyman Aleyhisselam'ı taklit etmemiz lazım. O zenginlikte hiç kimseye vermediğin imkanları bana ver diyor Allah da veriyor ama o asla şımarıklık yapmıyor. İşte bizim de yapmamız gereken o işte şimdi bu ayetler bugün İsrailoğullarının tamamen bittiğini gösteriyor. Çünkü artık bütün dünya bunların şımarıklıklarını, bunların hukuk tanımadıklarını, bunların insana yani kendilerinden başkasına hiçbir değer vermediklerini bütün dünya yakında gördü. Allahü Teala gösterdi. Cezayı verecek olan Allah'tır, başkası değil. İşte zaten diyor kullarımız üzerine sararız. Bütün hakimiyet kurdukları her şeyi yakar yıkarlar. Şimdi artık bu noktaya gelmiş gözüküyorlar değil mi? Artık böyle herkes görüyor. Tamam onlar öyle de bizim de
Evet.
kendimize dikkat
Evet.
etmemiz lazım. Biz kendimizden sorumluyuz onlardan değil.
Evet.
Başkasını tenkit etmek kolay ama kendimizi de tenkit etmemiz lazım. Evet Allahü Teala gerçekten kendisine tam olarak teslim olan Süleyman Aleyhisselam gibi ne kadar güç ve kuvvete sahip olursa olsun Allah'a kullukta en küçük hata yapmayan, en küçük yanlışlık yapmayan kişilerden olmayı Allahü Teala bizlere de nasip eylesin. Cümlemizi Allah rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.